Ayrım 2. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 22. Ne güzel komşumuzdun sen Hicabi amca. Maç başlar başlamaz yemiştik golü. Hiç mühim değildi ama. İşte nihayet benim de hayattan bir beklentim vardı. İyi bir orta bekliyordum hayattan. Şöyle gelişine vurabileceğim kavisli bir orta. Ceza sahası çevresinde tilki gibi dolanarak eşitliği sağlayacak vuruş için fırsat kolluyordum. Baskılı oynuyorduk ama Yaprak Sokağın attığı her şut yüreğimizi ağzımıza getiriyordu. Hakan gelememişti. Annesi ödevini kontrol etmişti herhalde. Onu baştan uyarmama rağmen suçlu hissediyordum kendimi biraz. Gerçi ben kendimi her zaman suçlu hissederim. Doğuştan gelen bir şey bu. Ayrı konu. Aramızda Hakan'dan başka kaleciliğe hevesli bir keriz bulunmadığından her birimiz bir gollüğüne kaleye geçmek zorundaydık. Cemalettin, bence sırf kaleden kurtulmak için gelen ilk tıngır mıngır topu içeri buyur etmişti ve oflaya puflaya onun yerini alan kansız Celal'in de aynı biçimde davranacağından emindik. Aslında hepimiz iyi oyunculardık ama ekip ruhu sıfırdı. Daha 10 dakika falan ancak geçmişti ki bela geldi. Belanın adı Gazenfer'di. Cemalettin'in 2 numaralı ağabeyi. Suratında hep hastalıklı bir sırıtışla gezen, 18'inde kavruk bir serseri. Geceleri ototeyp hırsızlığı yapar, gündüzleri mahallenin ufaklıklarıyla uğraşırdı. Bir anda ortaya çıkıp çocukların misketlerini kapar, topunu çalar, kendisine karşı gelenlere bir araba küfür eşliğinde döverdi. Nasıl becermişse mahallenin uyuz itlerinden ikisini eğitip kendine köle etmişti. Arap ve Kont adını takmıştı köpeklere. Yaratıcılık fukarası. Gazanfer ağzından tuhaf, ıslık benzeri bir ses çıkararak parmağıyla birini işaret etti mi, bu miskin hayvanlar azgın canavarlara dönüşür, ağızlarından köpükler saça saça zavallının peşine takılırlardı. Kahkahalar atarak seyrederdi bu manzarayı Gazanfer. Kim bilir kaç yüz defa ailesine şikayet etsilerse de bir işe yaramadı. Bir keresinde mahallenin orta yerinde abi Zafer'i evire çevire dövünce herkes büsbütün korkmaya başlamıştı ondan. Olayın tanıklarıyla konuşunca anladım ki milletin asıl gözünü korkutan Gazanfer'in ağabeyine hastanelik etmesi değil, bu işi yaparken bol bol onun anasına sövmesi olmuş. Onlara göre dövüşürken Gazanfer'in gözü öyle bir dönüyordu ki söz konusu ananın aynı zamanda kendi anası olduğunu bile unutabiliyordu. Palavra tabii. Mesele basit bir Oidipus kompleksinden ibaretti. Şöyle ya da böyle herkes bir biçimde illallah demişti Gazanfer'den. Yalnız Cemalettin onu biraz severdi. Abinin küçükken çok kötü bir menenjit geçirdiğini, o yüzden böyle davrandığını falan söyleyerek korumaya çalışırdı onu. Pek inandırıcı gelmiyordu bu açıklama bana. Herif düpedüz psikopattı. Birkaç kez içinde benim de bulunduğum gruplara bulaşmışlığı vardı ama hiç teke tek zıtlaşmamıştık. Ben bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini biliyordum tabii. İşte gün o gündü. Gazanfer iki yanında iki itiyle çıka gelince Burhan hemen oyunu kesip eline aldı topu. Topun sahibi oydu ne de olsa. Ne olan İbne dedi Gazanfer. Gazanfer abinden mi kaçırıyorsun topu? Burhan 8 yaşındaydı ve aramızdaki en kabadayı çocuktu. Haydi asabiydi. Düzgün konuş dedi mosmor bir suratla. Gazanfer'in dişleri arasından fırlattığı tükürük ikisi arasındaki 4-5 metrelik mesafeye aşıp Burhan'ın suratına yapıştı. Burhan da buna karşılık yerden kaptığı bir taşı var gücüyle onun kafasına salladı. Ne yazık ki ıskalamıştı. Gazanfer köpeklerine saldırı komutunu verdiği anda Arap ile Kont kudurmuş gibi Burhan'ın üstüne atıldılar. Burhan kaçmaya çalıştı ama nafile. İçler zavallıyı yere yıkıp orasını burasını ısırmaya başladılar. Çocuk topu atmış, yerde debelenirken kollarıyla yüzünü gözünü korumaya çabalıyordu. ''Yapma artık abi, ne olur?'' diye bağırdı Cemalettin abinin pantolonuna yapışarak. ''Hata, girmemeliydi manyağın sağ kolunun menziline. Sikerim lan senin ananı!'' diyerek kardeşinin suratına tokadı yapıştırdı Gazanfer. Yaprak Sokak tayfası çoktan arazi olmuştu. Bizimkiler de ufak ufak kaçmaya hazırlanıyorlardı. Kansız Celal yanıma geldi. ''Tüyelim hemen.'' Ama ben kımıldamadım. İçim içimi yiyordu. Piç kurusu bir bir arkadaşlarımı harcıyordu ve ben elim kolum bağlı onu seyrediyordum. Ona karşı en ufak bir şansım bile yoktu. Enine, boyuna iki katımdı. Ama böyle hesaplar içine girmeyi yediremiyordum bir türlü kendime. Neticede ahlak, herkese üç aşağı beş yukarı aynı şekilde davranabilmek değil midir? Gerekeni yapmalıydım. Ne kadar aptalca olsa da. Burhan hala köpeklerle boğuşuyordu. Yanına gidip yerdeki topu aldıktan sonra Gazanfer'in karşısına dikildim. Bunu mu istiyordun? Deli gözlerini bana çevirdi. Bir şey söylemesine fırsat vermeden, al o zaman dedim ve futbol topunu burnunun üstüne çaktım. Acıyla bağırarak elini yüzüne kapattı. Burnu kanıyordu. Az daha tafra yapmak için ağzımı açtığım anda yakama yapışıp beni öyle bir kendine çekti ki sarsıntıdan aptala döndüm. Göz ucuyla sağ elini kaldırdığını gördüm. Tamam dedim kendi kendime. Buraya kadarmış. Hadi bana eyvallah. Vurmadı ama. Katil olmaktan korktu herhalde. Diyorum ya, psikopat. Sanılanın aksine pek hesapçıdır bunlar. Tabii beni öldürmekten vazgeçmesi kurtulduğum anlamına gelmiyordu. Eliyle orta parmağımı işaret parmağımın üstüne yapıştırıp sıkarak tuhaf bir işkenceye başladı. Bir süre direndim. Hatta onu tekmelemeye falan çalıştım ama hikaye geliyordu pis herife. Daha da sıkıştırdı parmaklarımı. Acıyla inleyerek dizlerimin üstüne çöktüm. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Bir süre sonra düpedüz ağlamaya koyuldum. Sinirden ağlıyordum ama acıdan değil. Sonunda bıraktı beni. Köpekleri de yanına çağırdı. Çocuklara şöyle bir bakıp, ''Sıçayım mı lan hepinizin ağzına şimdi burada?'' diye bağırdı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Ama hepsinin gözlerinde büyük bir öfke ve nefret okunuyordu. Duygularını harekete geçirmeyi başarmıştım sanıyorum. Başarmıştım da ne işe yaramıştı gerçi. Züğürt tesellisi işte. Sonuçta 3 Gazanfer gazisi, salya sümük yerde kıvranıyorduk. Özellikle üstü başı parçalanmış, her tarafı kan içinde kalmış Burhan berbat görünüyordu. Gazanfer hepimizi biraz daha kalaylayıp gittikten sonra ayakta kalanlar etrafımıza toplandı. Cesaretim nedeniyle epey takdirlerini kazanmıştım. Ayrıca Gazanfer'in burnunu kanatmam hepsinin yüreğinin yağlarını eritmişti. Yalnız kansız Celal, ''Manyaksın sen abicim, Gazanfer'e kafa tutulur mu? Hayret mucip yani!'' diye vikliyordu. İki kişi bir yandan ağlayıp bir yandan intikam yeminleri eden Burhan'ın kollarına girdi. Hep beraber döndük mahalleye. Sonra herkes evinin yolunu tuttu. Bizimkiler evdeydi. Kapıyı annem açtı. Gazanfer'in bana verdiği hasar Burhan'daki kadar açık gözükmediğinden bir şey fark etmedi. Parmak uçlarımı basarak banyoya gittim. Annem sokaktan geldikten sonra elini ayaklarını yıkamadan selam versen ev mikropların istilasına uğrayacak sanır. Ablalarının hepsi 14-15 yaşında kocaya giderken annem 30 yaşına kadar evlenmemiş. Pek övünür bununla nedense. Cinsel hayal kırıklıklarını, hijyenle telafi etme alışkanlığını bekar geçirdiği o yıllarda edinmiş olsa gerek. Musluğu açıp hala sızım sızım sızlayan parmaklarımı buz gibi suyun altına soktum. Bu acıyı birkaç gün daha çekecektim herhalde. Ama fazla ciddi bir durum yoktu ortada. Burhan'ı merak ediyordum asıl. Ailesi onu o halde görünce çıldıracaktı kesin. Burhan'ı tanıdığım kadarıyla Gazanfer'i ispiyonlamayı da yediremeyecekti kendine. Büsbütün kızacaklardı çocuğa. Yiyeceği kuduz iğneleri de cabasıydı. Tabii onun için de en kötüsü tüm yaptıklarının Gazanfer'in yanına kâr kalacağını bilmekti. Yemekte babamın suratından düşen bin parçaydı. İlk duble rakısını birkaç dikişte bitirdi. Bu normal sayılmazdı. Her akşam içer babam ama ağır gider. Babam kendi kendine bir küfür sallayıp rakısını tazelerken ''Mahvolduk, mahvolduk'' dedi annem. Bizi mahveden her neyse annemin bu işe pek sevindiği belliydi. Üzüntü olmadan yaşayamaz annem. Felaketler onun yaşam kaynağıdır. Sanırım her şey yolunda giderken kendini gereksiz hissediyor. Vardır böyleleri. Haklarını teslim etmek lazım. Gerçekten zor durumlar karşısında da şaşılacak denli güçlüdür bu tür insanlar. Ne oluyor diye sordum. Salata da ye yavrum şeklinde yanıtladı annem sorumu. Çıldırtmasana insanı anne. Yok bir şey yavrum. Erzurum'a gidiyoruz. Buyur buradan yak. Niye? Yeni bir tımarhane mi açılmış Erzurum'da? Annem gıcık hareketlerle tabağımın kenarına salata koyarken babanı tayin ediyorlar dedi. Babama döndüm. Erdoğan Bey'in işi değil mi? Annem hemen atıldı. Onun ne suçu var canım? Personel istemişler adamcağızdan. Birilerini göndermek zorunda tabii. Babam kafamı okşadı. Takma sen kafana. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Annem dik dik baktı ona. Ne yapacağız peki? Babam rakısından aldığı koca yudumu yüzüne ekşiterek yuttu. İstifa ederim gerekirse. Yanlış konuşuyorsun, dedi annem. Dua edelim, bana da bir kadro çıksın hemen. Çıkar ama değil mi? Eş durumundan. Eş durumundan. Adamcağızın hayatı kaymıştı eş durumundan. Ben İstanbul'dan ayrılamam, dedi içimi parçalayan bir sesle. Kulüp rakısının etiketi üzerindeki resme kaydı gözüm. Oturmuş içki içen, şık giyimli iki adam. Bazıları bu ikisini Atatürk ile İnönü'ye benzetir. Benim için onlardan biri babam, diğeri ise Öztürk'tür. Zamanında Beşiktaş'ın altını üstüne getiren Selaltı Sokağı çetesinin değişmez üyesi ve babamın kan kardeşi Öztürk. Babam gibi hayata değil, 11'inde delik kalbine yenik düşen Öztürk. İşte o resimde babamla ikisi, zaman ve mekana dair her türlü ızdıraptan azade, bir yandan kafaları çekerken, bir yandan motorların arkasında uzun uzun halatlarla bağlanmış otomobil lastiklerinin içinde, boğazın buz gibi sularında bir yakadan diğerine geçtikleri gençlik günlerini ve yaşadıkları tüm o olağanüstü serüvenleri yad ederler. Hiç kimse dokunamaz onlara. Ne Erdoğan götü ne de bir başkası. Bana kalırsa babamın kopamayacağı yer İstanbul değil Beşiktaş'tır. Hayatın hatasını yapıp evlendikten sonra da orada oturmak için epey ısrar etmiş. Ama hem ev kiraları daha uygun hem de iş yerine daha yakın diye Anadolu yakasında bir ev tutmuşlar. Bir daha da ayrılamamışlar bu taraflardan. Babam hala Beşiktaş'a gitmeyi sürdürüyordu ama. Hepsi kaderin elinde oyuncak olmuş eski arkadaşlarıyla görüşmeye. Hayatla tek bağlantısı buydu işte. Pek fazla bir şey değildi ama bunu da elinden almak istiyorlardı. Ben maçı seyredeceğim, dedi babam elinde üçüncü duble rakısını doldurduğu bardakla sofradan kalkarken. Yemedin, dedi annem kırgın bir şekilde babamın kuru fasulye dolu tabağına bakarak. Babam cevap vermedi. Gidip televizyonun karşısındaki kanepeye çöktü. Yanına oturdum. Bana bakıp göz kırptı. Ne olur maç? O akşam Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı vardı. Kesin yenilecektik. Elimi omzuna attım. 3-0 alırız. Kalkıp annemin sofrayı toplamasına yardım ettim. Ardından annem her zamanki gibi biraz çamaşır yıkaması gerektiğini söyleyerek banyoya kapandı. Ben de derhal mutfağa gidip buzdolabının arkasına istiflenmiş onlarca boş tekel birası şişesinin dibinde kalanları diklemeye koyuldum. Babamı düşündüm. Hayatı kaymıştı. Bir gün benimki de kayacaktı. Tayin meselesi gerçekleşirse ölür diye düşündüm. Erzurum ona mezar olur. Çok efkarlanmıştım. Galiba kafayı da bulmuştum biraz. Balkona çıktım. Hava kararmış, sokak lambaları yanmıştı. Çevrede pek kimse gözükmüyordu. Yandaki dairenin balkonuna göz attım. Alev abla yoktu ama çiçekleri oradaydı. Derin bir soluk aldım. Erdoğan göt! Diye bağırdım sesim çıktığı kadar. Şişelerden birini daha dikledim. Erdoğan duble göt! İzin vermeyecektim babamı öldürmelerine. Aniden kendimi dışarı atma isteğiyle dolup taşmıştım. Hızla babamın yanına gittim. Maç başlamıştı. İzlemeyecek misin maçı? Diye sordu. Hayır dedim. Biraz hava almaya çıkacağım. Şöyle bir baktı suratıma. Sen miydin demin bağıran? Biri mi bağırdı? Ne diyordu peki? Gülerek bakışlarını televizyona çevirdi. Gecikme fazla. Karanlık bastıktan sonra dışarı çıkmak gibi bir alışkanlığım yoktur ama bunu ara sıra yapmaktan zevk alırım. Genellikle aşağı mahalleleri şöyle bir turlar gelirim. Kimi zaman bizim çocuklardan birine rastlayıveririm sokakta. Kim bilir hangi nedenle o da o saatte dışarı çıkmıştır. Geç saatlerdeki muhabbetlerimiz gün içindekiler gibi gürültülü olmaz. Çoğunlukla bir köşede oturup sakin sakin dertleşiriz. Gece hepimizi korkularımıza, acılarımıza daha bir yakınlaştırır. O dalgacı Cemalettin ile Kansız'ın bile nelere taktığını duymak beni her seferinde şaşkınlığa uğratır. İnsanın her şeye rağmen neden bir diğerinin yakınlığına ihtiyaç duyduğunu en iyi böyle zamanlarda anlarım. İçimden dolaşmak gelmiyordu pek. Apartmanın girişindeki merdivenlere çöküp sırtımı kapıya verdim. Emekli Emniyet Müdürü Hicabi Bey'in çatı katındaki evinden maç yayını yapılıyordu tüm mahalleye. 60'larındaki Hicabi Bey duvar gibi sağır olduğundan televizyonunun sesini sonuna kadar açardı her zaman. İki katlı ev tamamen ona aitti ama çıkardığı gürültü yüzünden ve çok çekilmez bir adam olduğundan bir türlü alt kattaki daireye kiracı bulamaz. Dolayısıyla burası hep boş dururdu. Bir de meslekten gelme bir alışkanlıkla mahallenin asayiş işlerinden sorumlu sayardı kendini. Kavga eden çocukları ayırır, yanlış yere çöp atanlara çatar, komşular arası ilişkileri düzenlerdi. Biraz bunaktı anlayacağınız. Mahallede incin top oynuyordu. Kayda değer tek devinim çöpleri karıştıran sokak köpeklerininkiydi. Baktım, Arap ile Kont da aralarında. Bir koşu yukarıdan fare zehri getirip zıkkımlandıkları çöplerin içine basmak geçti aklımdan ama kendime yakıştıramadım. Bilmiyorum, belki de sadece üşendim. O ara ayak sesleri çarptı kulağıma. Koşar adım giden birine ait ayak sesleri. Kafamı o yöne çevirince ince uzun bir silüetin bizim sıradaki apartmanlardan birine daldığını gördüm. Girdiği güzel yaylı apartmanı gibime gelmişti ama tam da emin değildim. Şöyle bir bakmak için ayağa kalktım. Bir şey göremedim. Ayak sesleri de kesilmişti. Belki Cemalettin bahçededir de iki satır laflarız diye güzel yaylı apartmanına doğru bir iki adım atmıştım ki "Hey delikanlı!" diye seslendi biri. Sesi iyi tanıyordum. Hemen başımı kaldırdım. Alev abla balkondan bana bakıyordu. "Ne yapıyorsun dışarıda?" "Biraz hava almaya çıkmıştım." "Bu saatte mi?" Başkası olsa kesin ters bir cevap verirdim ama başımı evet anlamında sallamakla yetindim. "Ne tuhaf çocuksun," dedi. "Sana arkadaşlık edeyim mi?" Elbette Cemalettin'e bin kere tercih ederdim onu. "Tabii," dedim. "Bekliyorum." "Tamam, iniyorum şimdi aşağı." Bir dakika bile geçmeden geldi yanıma. Elindeki paspası kapının önündeki basamağa attı. "Bunun üzerine oturursak üşümeyiz." İkimiz zorlukla sığıştık küçücük paspasın üstüne. Kışlarımız birbirine değiyordu. Bunu pek heyecan verici bulamıyordum nedense. Tersine canım sıkılmıştı. Alev ablanın da bir kıçı olduğunu fark etmek hayal kırıklığına mı uğratmıştı beni acaba? O da biraz sinirliydi sanki. Konuşmuyordu. Oysa her zaman anlatacak bir şeyler bulurdu. Bu manasız temas yüzünden tuhaf bir gerginlik oluşuvermişti aramızda. "Yaş farkı benim için önemli değil," dedim pat diye. "Ne?" Paltaşı gibi açılmış gözlerini bana çevirmişti. İki es verdim. "Şaka yapıyorum." İki es de o verdi. Ama manidar bir sessizlik değildi onunki. Sersemceydi. Sonra bastı kahkahayı. "İlahi çocuk." Elini omzuma koydu. "Doğru ama. Alt tarafı 14 yaş var aramızda. Sen 18 iken ben 32 olacağım. Uygun sayılır." "Ne için uygun sayılır?" Cidden tuhaf yaratıklar bu kadınlar. Az önce yaptığım espri yüzünden bir düşüp bayılmadığı kalmıştı. Şimdi de tutup çok daha edepsizce çağrışımlara açık laflar ediyordu. Benim yerimde başka çocuk olsa duyguları incinebilirdi bu yüzden. Neyse ki ben çoktan aşmıştım böyle şeyleri. Ayrıca ben o yaşa gelinceye kadar bu cıvıl cıvıl hayat dolu kızdan eser kalacak mıydı acaba? Huzursuzca kıpırdandığımı hissederek elini çekti. "Seni üzen bir şey mi var?" "Babamı tayin ediyorlar." "Ya, nereye?" "Erzurum'a." "Ne aksilik." Pek ciddileşmişti birden. "Gelecek sene de okula başlayacaktın." "Erzurum'da okul yok mu?" diye sordum aptalca bir umutla. "Olmaz mı hiç canım?" dedi. "Vardır ama buradakiler kadar iyi değildir eğitimi bence." "Okulun canı cehenneme," dedim bu mevzuyu fazla uzatmasın diye. Eğitim denen şeyi ne zannediyordu ki? Okulda insanın asıl öğrenmesi istenen, anlatılan dersler değil, ders anlatılırken susması gerektiğidir. Erzurum'da da bu işin kralının yapılacağından emindim. Beni babamın durumu düşündürüyor. Birkaç dakika daha sessiz kaldık. "Sana Karlar Kraliçesini anlatmış mıydım?" diye sordu Alev abla. "Masal." Galiba açmıyordu muhabbetin bu kızı. "Doğrusu pek masal dinleyecek havada değilim. Biraz yürümeyi tercih ederim," diyerek ayağa kalktım. Uzanıp elimi tuttu. İçimde tuhaf bir sıcaklık hissettim. Belki hayat hakkında bu kadar umutsuzluğa kapılmakta aceleci davranmıştım. Belki benim de yolumu gözleyen hoş sürprizler vardı. Daha birkaç saat önce o elim bir sadistin avuçlarında değil miydi? Usulca yerime oturdum yeniden. Bu çok güzel bir masal, dedi. Hem ikimizle de ilgili biraz. Ya, demek ikimizle ilgiliydi. Biz ikimizle. Yanağımı öyle bir dişlemiştim ki ağzıma yayılan kanın tadını alabiliyordum. Mümkün müydü acaba? Alev abla bu renksiz dünyayı sevdirebilir miydi bana? Yıllar sonra geriye baktığımda her şeye rağmen iyiydi. Sokaktan geçen o adamlardan biri haline gelmeme değdi diyebilecek miydim? Ve sonra ruhlarımız el ele uzanacak mıydı sonsuzluğa? Anlat o zaman. Yıllar önce okuduğum hayli uzun bir masalda anlattığı. Karlar Kraliçesi işi gücü hainlik ve fesatlık olan Laponyalı bir cadıymış. Sözü geçen pis karı öyle bir ayna yaptırmış ki bu aynaya yansıyan tüm görüntüler güzelliklerini yitirir, iğrenç ve kötücül şeylere dönüşürmüş. Dünyayı bir kez oradan görenler anında taş kalpli, berbat insanlar oluverirlermiş. Karlar Kraliçesi'nin çömezleri dalgayı yeryüzünün her köşesine götürüp milletin suratına tutarlarmış. Kraliçe de bundan sapıkça bir zevk alırmış. Fakat uçarak seyahat ettiklerini çıkarsadığım bu gerizekalı çömezler bir gün aynayı ellerinden düşürüp kırmışlar. Gelin görün ki bu kaza hiç de insanlığın haline sonuç vermemiş. Tuzla buz olan aynanın tozları kuzey rüzgarlarıyla dünyanın dört bir tarafına dağılıp onun bunun gözüne girmiş. Ortalık bok heriflerden geçilmez hale gelmiş. Kay adlı oğlan ile Gerda adlı kız birbirine bitişik iki evin tavan arasında oturan iki ailenin sevimli çocuklarıymış ve birbirlerine bayılırlarmış. Karşılıklı odalarının pencere kenarında birer sandık dururmuş. Her iki sandığın içinde de aşklarının simgesi olan bir gül fidanı bulunurmuş. Bu ikisi yaz aylarında sürekli birlikte takılır, çayırlarda hoplayıp zıplar, çoğunlukla da balkondan birbirlerinin evine falan girip pis günahları boynuna herhalde bir takım hatlar karıştırırlarmış. Ne var ki kışın ana babaları onları sokağa bırakmadıkları için buluşup oynaşamazlarmış. Üstelik pencerelerini kaplayan buz birbirlerini görmelerini bile engellermiş. Ama onlar pes etmez bir demir parayı şöminede ısıtıp cama dayarlarmış. Camın üzerinde oluşan küçücük deliğe gözlerini de yayıp birbirlerine bakarlarmış. O kadar saplantılılarmış yani. Ha bir de Gerda'nın durup durup söylediği aptalca bir şarkı varmış. Güller açıp solacak, gök meleklerle dolacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bir gün Kay'ın gözüne o aynanın zerrelerinden biri kaçmış ve o sevgi dolu sünepe çocuk yerini soğuk, ukala bir seks manyağına bırakmış. Kısa bir süre sonra da basıp Karlar Kraliçesi'nin Laponya'daki sarayına gitmiş. Gerda da herhalde kendisiyle evlenecek başka bir salak bulamayacağından korktuğu için onun peşine düşmüş. Yol boyunca ne badireler atlatmış, ne insanlarla karşılaşmış. Hırsızlar, uğursuzlar, konuşan kargalar, lezbiyen büyücüler. Doğrusu bunlardan birinin hikayesi bana da dokundu azıcık. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. Gerda oradan oraya sürüklenirken meyve ağaçları ve her türden çiçeklerle dolu harika bir bahçesi olan bir evin kapısını çalmış. Ev sahibesi iyi yürekli, yaşlı bir büyücüymüş. Kadın hikayesini dinledikten sonra Gerda'yı evine almış. Ona süper bir oda tahsis etmiş. Karnını en güzel yiyeceklerle doyurmuş. Saçlarını altın taraklarla taramış vesaire. Meğerim oda ne zamandır bir kızı olsun istermiş. Bu yüzden bağlanıvermiş Gerda'ya. Zaten homini gırtlak bir kız olan Gerda, ekmek elden su gölden yaşayıp giderken biraz da kadının büyülerinin etkisiyle nereden gelip nereye gittiğini unutuvermiş. Fakat büyücü kadın, Gerda'nın o angut kay için kendisini terk etmesinden hala çok korkarmış. Gerda bahçede gezerken, kay ile aşklarının sembolü olan gülleri görüp de her şeyi hatırlayıvermesin diye bir gece gidip o güzelin bahçesindeki güllerin hepsini tek tek ezmiş. Ne var ki Gerda bir gün yaşlı büyücünün beresinin üzerindeki bir gül işlemesini görmüş ve hafızası yerine gelmiş. Nankör, kadıncağıza yaptıkları için bir teşekkür bile etmeden ağlaya zırlaya oradan kaçmış. Bu arada Kay, Laponya'da gününü gün etmekteymiş. Karlar Kraliçesi artık bunda ne bulduysa bir dediğini iki etmiyormuş. Kay, 31 çekmekten artan vaktinin büyük bölümünde buzdan heykeller falan yapıyormuş. Gerda, karlar kraliçesinin evde olmadığı bir gün pat diye çıkagelmiş. Haliyle kayın fena halde tadı kaçmış. Ne ki kız oralı değilmiş. Kaya sarılmaklar, yavşamaklar falan. Yalakalığın bini bir para. Kayda bakmış kızın laftan anladığı yok. Allah yarattı dememiş, vermiş buna sopayı. Yer misin yemez misin gibilerinden. Fakat karıda numara çok. Derhal başlamış. Güller açıp solacak, gök meleklerle dolacak diye şakımaya. Bu şarkıyı duyan kayın gözlerinden bir damla yaş süzülmüş. İşte o anda gözüne kaçan cam parçacığı da çıkıp gitmiş. O zaman dünyayı yine eskisi gibi görmüş. Gerda'yı ne kadar sevdiğini hatırlayıvermiş falan fıstık. İkisi birlikte yaşadıkları onca maceradan sonra bile dirhem olgunlaşmamış aynı gerzek çocuklar olarak evlerine, ninelerinin dizlerinin dibine geri dönmüşler. Alev abla bir haller yaparak masalı bitirdikten sonra oturup iyi niyetle düşündüm bunun bizimle ilgisi nedir diye. Pek mantıklı bir sonuca varamadığımı söylemek zorundayım. Hadi diyelim komşu evlerde oturan Kay ile Gerda biz ikimizi temsil ediyordu. Dünyayı o lanetli aynadan gördüğüm de iddia edilebilirdi doğrusu. Peki Karlar Kraliçesi kimdi? Erdoğan Bey herhalde. Yani ben Erzurum'a ya da cehennemin dibine bile gitsem Alev abla gelip beni bulacak mıydı? Bu muydu yani? Ağzından çıkanı kulağının duyduğundan emin değildim. Çok güzel bir masalmış dedim. Benim de en sevdiğim masaldı bu küçükken, dedi Alev abla gözlerinin önüne düşen sarı bir bukleyi kenara çekerek. Yine de elimi tutup ayağa kaldırdı beni. Hadi, girelim artık içeri. Kapıyı açmak için ayağa kalkıp cebimden anahtarlarımı çıkardığım sırada, önce müthiş bir şangırtı, hemen ardından da yere düşüp parçalanan bir şeyin sesini duydum. Hemen sokağın ortasına fırlayıp gürültünün nedenini araştırdım. Eski tip, büyük bir radyo karşı kaldırımda darmadağın duruyordu. Kafamı kaldırınca Hicabi Bey'in oturduğu çatı katının camlarından birinin kırılmış olduğunu gördüm. O anda bir tablo aynı dairenin diğer camını tuzla buz ederek aşağı indi. Birkaç saniye sonra yola vazolar, fotoğraf çerçeveleri ve bin türlü ıvır zıvır yağıyordu. Derhal olay yerine gitmek üzere hareketlendim. ''Nereye gidiyorsun? Dur!'' diye bağırıyordu Alev abla arkamdan. Bir koşu apartmana dalıp Hicabi Bey'in dairesine çıktım. Kapı aralıktı. İçeriden yükselen tiz ve histerik haykırışlar televizyondan bangır bangır bağıran maç spikerinin sesine karışıyordu. Cesaretimi toplayıp eve girdim. Girişteki portmanto ve ayakkabılık yere devrilmişti. Karşıdaki yemek masasının çevresindeki sandalyeler de aynı durumdaydı. Yerler cam kırığı içindeydi. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken odanın görüş alanım dışında kalan sol yanından bir ifrit korkunç bir çığlık atarak fırlayıverdi. ''Lol, lol'' şeklinde sözlere sahip manyakça bir şarkı tutturarak yemek masasının etrafında dönmeye başlayan bu garip yaratık deli Ertan'dan başkası değildi. İlk şaşkınlığımı üzerimden attıktan sonra ''Ertan, ne bu hal yahu?'' diye sordum. Ertan bana yanıt vermeye niyetli gözükmüyordu. Masada duran tabak çanağı sağa sola fırlatmakla meşguldü. Kafamı gözümü kollayarak birkaç adım daha attım. Televizyonun sesi az önce Ertan'ın bittiği taraftan geliyordu. Sola dönünce bağıran televizyonu ve tam karşısındaki bana arkası dönük duran iki kişilik kanepeyi gördüm. Hicabi Bey'in tıraşlı ensesi kanepenin sağ başına dayanmıştı. Ona seslendim ama tınmadı. Sağırdı tabii. Yanına gittim. Gözünü kırpmadan televizyona bakıyordu. Ağzı açıktı. Kanepeye paralel yerleştirilmiş uzun sehpanın üzerinde bir meyve tabağı duruyordu. Hafifçe omzuna dokundum. Hala kımıldamıyordu. Birden boynundaki kızıl yarık dikkatimi çekti. O zaman gömleğinin ve kolunun altına sıkıştırdığı küçük yastığın gerçek renginin kırmızı olmadığının ayırdına vardım. Gerçek dank ediverdi kafama. Hicabi Bey artık bir cesetti. Biri onun gırtlağını kesmişti. Yerde sehpanın ayaklarından birinin yanında duran ekmek bıçağıyla. Biri. Dehşet içinde arkamı döndüm. Deli Ertan kanlı ellerini ileriye uzatmış üzerime doğru koşuyordu. Ne yerimden kıpırdayabildim ne bir ses çıkarabildim. Kanım donmuştu. Deli Ertan kollarını belime dolayıp beni havaya kaldırdıktan sonra kendi çevresinde dönmeye başladı. Kafamı bir yerlere çarpa çarpa öldürecek herhalde diye düşünüyordum. Ancak o halde 3-5 tur atmasına rağmen bana zarar verecek bir şey yapmamıştı. Sadece lol lol diye bağırıyordu. İşin doğrusu beni büyük bir dikkatle, hatta sevgiyle sarmaladığını bile söyleyebilirdim. Belki korkumun hafiflemesi nedeniyle televizyondan gelen sesler algı eşiğimden geçiverdi. Göz ucuyla maça şöyle bir bakınca durumu anladım. Deli Artan sadece Beşiktaş'ın az önce attığı golün sevincini paylaşıyordu benimle. Rahat bir soluk aldım. O gün ikinci defa kefeni yırtıyordum. Birden aklıma tuhaf bir soru takıldı. Acaba Hicabi Bey ölmeden önce golü görebilmiş miydi? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.